Ayrım 12, Gülümseyen Adam, Henrik Mankell, sayfa 144. Höglund elinde not defteriyle mutfaktan çıka geldi. Wallander her nedense o anda Höglund'un çekici bir kadın olduğunu fark etti. Bu daha önce aklına gelmemişti. Höglund, Wallander'in karşısındaki sandalyeye oturdu. "Elde var sıfır," dedi Höglund. "Gece boyunca tek bir ses duymamış. Ama akşam vakti çimenliğin bozuk olmadığından emin. Sabahları erken kalkarmış ve havanın aydınlanmasıyla birlikte bahçesine girildiğini anlamış. Birisinin onu neden öldürmek istediğini bilmediğini söylüyor ya da en azından sakat bırakmayı."
"Sence doğru mu söylüyor?" dedi Martinson.
"Şok içindeki birisinin doğru söyleyip söylemediğini anlamak zordur," dedi Höglund. "Ama mayının bahçeye gece koyulduğunu düşündüğünden eminim ve neden böyle düşündüğüne dair bir kanıtı olmadığından da."
"Beni tedirgin eden bir şeyler var," dedi Wallander. "Bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum."
"Bir dene," dedi Martinson.
Bertha Dooner sabah pencereden dışarı bakıyor ve çimlerin birisi tarafından kazılmış olduğunu görüyor. "Peki sonra ne yapıyor?"
"Ya da ne yapmıyor," dedi Höglund.
"Çok doğru," dedi Wallander. "Normalde pencereyi açıp dışarı çıkmalı ve ne olduğuna bakmalıydı. Bunun yerine o ne yaptı?"
"Polisi aradı," dedi Martinson.
"Sanki dışarıda tehlikeli bir şey olduğundan şüphelenmiş gibi," dedi Höglund.
"Belki de şüphelenmekten çok biliyormuş gibi," dedi Wallander.
"Mesela öldürücü bir mayından haberdar mıydı?" dedi Martinson. "Polisi aradığında Bertha Dooner'in ruh hali iyiydi."
"Buraya geldiğimde de çok kötü değildi," dedi Wallander. "Aslında onunla her konuştuğumda gergin olduğu izlenimine kapıldım. Elbette bu son haftalarda yaşadıklarıyla açıklanabilir ama yine de ikna olmuş değilim."
Kapı zili çaldı ve Neuberg, Wallander'e elektrik süpürgesini anımsatan bir alet taşıyan iki üniformalı adamla birlikte içeri girdi. Askerlerin mayın dedektörüyle bahçeyi taramaları 15 dakika sürdü. Polisler pencerede dikilip askerlerin çalışmasını dikkatle izlediler. Sonra askerler bahçenin temiz olduğunu söyleyip ayrılmak için hazırlandılar. Wallander onlara sokaktaki araçlarına kadar eşlik etti.
"Mayın hakkında ne söyleyebilirsiniz?" diye sordu Wallander. "Boyutu, patlama gücü, nerede üretilmiş olabilir, herhangi bir şey bizim için yararlı olabilir."
İki askerden daha yaşlı olan askerin ceketine iliştirilmiş künyede "Yüzbaşı Lundquist" yazıyordu. Wallander'in sorusunu yanıtlayan da o oldu.
"Çok güçlü bir mayın değil," dedi. "En fazla birkaç yüz gram patlayıcı olmalı. Elbette bir insanı öldürmek için yeterli bir miktar. Genellikle bu tür mayına dörtlü deriz."
"Anlamı nedir?" diye sordu Wallander.
"Birisi mayına basar," dedi Yüzbaşı Lundquist. "Onu çatışmadan dışarı taşımak için üç kişi gerekir. Sonuçta dört kişi görev dışı olduğundan böyle deriz."
"Peki yapıldığı yer?"
"Mayınlar diğer silahlarla aynı şekilde üretilmez," dedi Lundquist. "Diğer büyük silah üreticileri gibi Bofors'la mayın yapar. Dipnot Bofors İsveç merkezli savunma sanayisi şirketi. Ancak neredeyse sanayisi olan her ülkenin mayın yapmak için fabrikası vardır. Hem açıktan yasal yollarla hem de yasa dışı üretim yaparlar. Terörist grupların ise kendilerine ait modelleri vardır. Mayının nereden geldiği hakkında konuşmak için patlamadan kalan parçaları, özellikle de mayın kutusuna ait parçaları bulmak gerekir. Mayın kutusu demir ya da plastik olabilir. Hatta odundan bile yapılması mümkün."
"Bakalım ne bulabileceğiz," dedi Wallander. "Bulduktan sonra sizinle tekrar görüşürüz."
"Hoş bir silah değil," dedi Lundquist. "Mayınların dünyadaki en ucuz ama en etkili asker olduğu söylenir. Herhangi bir yere koyarsınız ve asla yerini terk etmez. Sadece yüzyıllarca değil, ne kadar isterseniz. Yiyecek, içecek ya da maaş istemez. Birisi gelip de dokunana dek yalnızca durup bekler, sonra da infilak eder."
"Bir mayın ne kadar süre aktif kalabilir?" diye sordu Wallander.
"Bunu tam olarak kimse bilmiyor. Birinci Dünya Savaşı'nda döşenen kara mayınları hala patlayabiliyor."
Wallander eve döndü. Nürnberg bahçedeydi ve çukurla ilgili titiz araştırmasına çoktan başlamıştı. Patlamaya ve mümkünse mayın kutusuna ait parçalar gerekiyor dedi Wallander.
Biz neyi arıyoruz dedi Nürnberg omurdanarak, kemik parçası mı?
Wallander Bertha Duner'le konuşmadan önce sakinleşmesi için birkaç saat zaman tanıması gerekip gerekmediğini düşündü. Fakat gittikçe sabırsızlanıyordu. Sabırsızlığı soruşturmaya dair hiçbir ilerleme belirtisi göremediğinden ya da iyi bir başlangıç noktası bulamadığından kaynaklanıyordu. ''Siz ikiniz gidip Björk'e durumu anlasanız iyi olacak.'' dedi Wallander Martinson'la Höglund'a bakarak. ''Öğleden sonra olayı ayrıntısıyla değerlendirip vardığımız yeri konuşuruz.''
''Herhangi bir kanaate ulaştık mı ki?'' diye Martinson.
''Her zaman bir yerlere ulaşırız.'' dedi Wallander ''ama tam olarak neresi olduğunu bilemeyiz. Swedberg, Torstensson'ların arşivlerini inceleyen avukatlarla görüştü mü?''
''Bu sabah oradaydı.'' dedi Martinson ''ama sanırım başka bir şey yapmayı tercih ederdi. Kağıt işleriyle uğraşacak birisi değildir malum.''
''Yanına gidip yardım et.'' dedi Wallander ''bunun önemli olduğunu hissediyorum.'' Wallander ceketini çıkarıp tuvalete gitti. Aynadaki yüzünü görünce ürktü. Yüzü tıraşsız, gözleri kıpkırmızı, saçları darmadağınıktı. Farnholm şatosunda nasıl bir izlenim bıraktığını merak etti. Sebebini bilmese de Bertha Duner'in bazı şeyleri gizlediğinin farkındaydı ve yüzünü soğuk suda yıkarken bunu onu nasıl söyleyebileceğini düşündü. ''Nazik olmalıyım.'' diye karar verdi. ''Aksi takdirde panjurları kapatabilir.'' Tuvaletten çıkıp mutfağa gitti. Bertha Duner sandalyede kendini bırakmış halde oturuyordu. Teknik ekip bahçede çalışmaya devam ediyordu. Wallander ara sıra Nürnberg'in telaşlı sesini duyuyordu. Şu anda görüp duyduklarını bir süre önce aynen yaşadığını zannetti. Bir dairenin içinde dönüyormuş gibi uzak geçmişteki bir noktaya dönmüş olmanın getirdiği şaşırtıcı bir hisse kapıldı. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Sonra mutfak masasına oturdu ve karşısındaki kadına baktı. Bir an için onun uzun zaman önce ölen annesini hatırlattığını düşündü. Kır saçlar ve küçücük gövdenin içine sıkışmış gibi görünen zayıf bir beden. Gerçi annesinin yüzü hayalinde canlanmadı. Hafızasından silinmişti çünkü. ''Çok üzgün olduğunuzu biliyorum.'' dedi Wallander. ''Ama yine de konuşmamız lazım.'' Bertha Duner bir şey söylemeden başını salladı. ''Bir bakalım, bu sabah birisinin gece bahçenize girdiğini fark ettiniz.'' dedi Wallander.
''Bunu hemen fark ettim.'' dedi Bertha Duner.
''Sonra ne yaptınız?'' diye sordu Wallander.
Bertha Duner hayretle baktı. ''Size zaten anlatmıştım. Her şeyi tekrar anlatmam mı gerekiyor?''
''Hepsini değil.'' dedi Wallander sakince. ''Sadece sorduğum sorulara yanıt vermeniz yeterli.''
''Hava neredeyse aydınlanmıştı.'' dedi Bertha Duner. ''Sabahları erken kalkarım. Bahçeye bir göz attım. Birisinin bahçeye girdiğini anladım. Sonra da polisi aradım.''
''Neden polisi aradınız?'' dedi Wallander dikkatle kadını izleyerek.
''Başka ne yapabilirdim ki?''
''Bahçeye zarar verilip verilmediğini görmek için dışarıya çıkıp bakabilirdiniz mesela.''
''Cesaret edemedim.''
''Neden peki? Yoksa dışarıda tehlikeli bir şeylerin olabileceğini bildiğiniz için mi?'' Bertha Duner yanıt vermedi. Wallander bekledi. Nürnberg bahçede bağırıp çağırıyordu. ''Bana karşı tamamen dürüst davranmadığınızı düşünüyorum.'' dedi Wallander. ''Bence anlatmanız gereken bir şeyler var.'' Bertha Duner sanki mutfaktaki ışık gözünü kamaştırıyormuş gibi elleriyle yüzünü kapattı. Wallander beklemeye devam etti. Duvardaki saat 11'i gösteriyordu.
''Çok uzun zamandır korku içindeyim.'' dedi Bertha Duner birden.
Wallander'e sanki bu onun hatasıymış gibi bakarak. Wallander kadının konuşmasına devam etmesi için bekledi ama işe yaramadı. ''İnsanlar genellikle sebepsiz yere korkmaz.'' dedi Wallander. ''Gustav ve Sten Torstensson'a ne olduğunu bulabilmemiz için bize yardım etmelisiniz.''
''Size yardım edemem.'' dedi Bertha Duner.
Wallander kadının her an kendini kaybedebileceğini görebiliyordu. Fakat yine de baskı yapmaya devam etti. Sorularıma cevap verebilirsiniz. Bana neden korktuğunuzu söyleyerek başlayın lütfen.
İnsanı asıl korkutan nedir bilir misiniz? Başka insanların korkusudur. 30 yıl Gustav Torstensson için çalıştım. Çok yakın sayılmazdım ama ondaki değişimi görmemem imkansızdı. Onun hakkında bir şeyler seziyordum. Bir şeylerden korkuyordu.
Bunu ilk defa ne zaman fark ettiniz?
3 yıl önce.
Dikkatinizi çeken bir olay olmuş muydu?
Her zamankinden farklı bir durum yoktu.
Hatırlamaya çalışmanız çok önemli.
Bunca zamandır ne yapmaya çalıştığımı sanıyorsunuz?
Wallander artık sorularına cevap vermeye gönüllü gibi gözükse de Bertha Dooner'in konuşmaya devam etmesini nasıl sağlayabileceğini düşündü. Bay Torstensson'la bu konuda hiç konuştunuz mu?
Asla.
Oğluyla da mı konuşmadınız?
Onun bir şey fark ettiğini hiç sanmıyorum.
Haklı olabilir diye düşündü Wallander. Sonuçta kadın Gustav Torstensson'un sekreteriydi. Bugün olanlar için bir açıklamanız yok mu? Eğer bahçeye çıksaydınız ölebileceğinizi biliyorsunuz. Bence bir şeylerden şüphelendiniz ve tam da bu nedenle polisi aradınız. Bir şeylerin olmasını bekliyordunuz. Bu konuda hiçbir açıklamanız yok mu?
Geceleri ofise birileri girmeye başlamıştı dedi Bertha Dooner. Gustav ve ben fark etmiştik. Masadaki bir kalem yerinden oynamıştı. Sandalyede sanki birisi oturmuştu ve eski yerine koyulmuş gibi görünse de farklı duruyordu.
Bu konuyu ona sormuş olmalısınız dedi Wallander.
Buna iznim yoktu, yasaklamıştı.
O zaman bu gece ziyaretleri hakkında sizinle konuştuğu anlamına gelir.
Bir insanın sadece yüzüne bakarak neleri konuşmak istemediği anlaşılabilir.
Konuşma Neyberg'in camı tıklatmasıyla bölündü. Birkaç dakika içinde döneceğim dedi Wallander.
Neyberg mutfak kapısının dışında elindeki bir cisimle bekliyordu.
Wallander fazlasıyla yanmış yarım santimetre çapında bir nesne gördü. Plastik bir mayın dedi Neyberg. Şimdilik bu kadarını söyleyebilirim. Ne tür bir mayın olduğunu ve nerede üretildiğini öğrenebileceğiz. Ama zaman alacak. Bu mayını kimin görmüş olabileceği hakkında bir fikrin var mı?
Telefon rehberini fırlatmış olmasaydın söyleyebilirdim dedi Neuberg.
Mayın kolay fark edilecek şekilde yerleştirilmişti dedi Wallander. Döşediğim mayının görünmemesi için ne yapması gerektiğini bilmeyen birisi dedi Neuberg. Sen ve mutfaktaki kadın toprağın kazıldığını görebildiniz. Dolayısıyla bir amatörle karşı karşıyayız.
Ya da böyle düşünmemizi isteyen birisi diye düşündü Wallander. Fakat bu düşüncesini söylemedi ve mutfağa döndü. Sorması gereken bir sorusu daha kalmıştı.
Dün öğleden sonra sizi Asyalı bir kadın ziyaret etti dedi. Kimdi o?
Bertha Dooner şaşkınlıkla baktı. Bunu nereden biliyorsunuz?
Nasıl bildiğimi boş verin dedi Wallander. Sadece soruma yanıt verin.
O kadın Torstensson'un ofisinde çalışan bir temizlikçi dedi Bertha Dooner.
İşte bu. Wallander hayal kırıklığına uğramıştı. Adı ne?
Kim Sung Lee.
Nerede yaşıyor?
Adresi ofiste var.
Sizden ne istedi?
İşe devam edip edemeyeceğini sordu.
Adresini verebilirseniz sevinirim dedi Wallander ayağa kalkarken.
Şimdi ne olacak?
Artık korkmanıza gerek yok dedi Wallander. Bir polis memurunun burada beklemesini sağlayacağım. Gerekli olduğu müddetçe. Neuberg'e ayrıldığını haber verip emniyete doğru yola çıktı. Yolda durup Friedolf'un kafesinden birkaç sandviç aldı. Kendisini odasına kapatıp Björk'le yapacağı görüşmeye hazırlandı. Ancak odasına gittiğinde Björk orada değildi. Konuşma beklemek zorunda kalacaktı. Kurt Wallander uzun ve dar emniyet binasının diğer ucundaki Okeson'un kapısını çaldığında saat 1 olmuştu. Orada bulunduğu zamanlarda odada hüküm süren karmaşaya hayret ederdi. Masa kağıtlarla doluydu. Dosyalar zemine ve sandalyelere yığılmıştı. Duvar kenarında bir dumbbell ve apar topar katlanmış bir mat vardı.
Egzersize mi başladın?
Sadece onun için değil, dedi Okeson kendinden memnun bir şekilde sırıtarak. Öğle yemeğinden sonra kestirmek gibi iyi bir alışkanlık edindim. Hatta yeni uyandım.
Burada yerde mi uyuyorsun?
Yarım saatlik bir uyku, diye doğruladı Okeson. Kalktıktan sonra kendimi çok enerjik hissediyorum.
Belki ben de denemeliyim, dedi Wallander tereddütle.
Okeson sandalyelerden birindeki dosyaları yere devirerek Wallander'e yer açtı. Sonra da oturup ayaklarını masaya koydu.
Senden umudumu neredeyse kesmiştim, dedi Okeson gülümseyerek. Ama geri döneceğini içten içe hep biliyordum.
Cehennem gibi zamanlardı, dedi Wallander.
Okeson ciddileşti. Bir adamı öldürmek nasıl bir histir gerçekten bilmiyorum. Boş ver, sonuçta nefsi müdafaaydı. Birini öldürmek geriye dönüş olmayan tek insan davranışı olmalı. Yaşadığın cehennem azabını hayal bile edemem.
Asla kurtulamıyorsun, dedi Wallander. Belki tek yapabileceğin şey bununla yaşamayı öğrenmek.
Bir süre hiç konuşmadan oturdular. Koridordaki birisi kahve makinesinin bozulduğundan yakınıyordu.
İkimiz aynı yaşlardayız, dedi Okeson. 6 ay önce bir sabah kalktım ve şöyle düşündüm. Aman tanrım, hayat denilen şey bu mu? Bundan fazlasının olduğu bir yer var mı? Birden paniğe kapıldım. Fakat şimdi geriye bakınca yaşadığım paniğin işe yaradığını kabul etmeliyim. Bu benim yıllar önce yapmam gereken bir şeyi başarmamı sağladı.
Masasındaki dosyaların arasından bir kağıt bulup çıkardı ve Wallander'a uzattı. Bu çeşitli Birleşmiş Milletler kuruluşlarının Afrika ve Asya'daki mülteci kampları dahil olmak üzere yurt dışı hizmetlerde çalışmak için yetkili kişiler aradığına dair bir duyuruydu.
Başvurmuştum, dedi Okeson, sonra da unuttum. Ama bir ay önce Kopenhag'da bir görüşme yapmak üzere arandım. Ülkelerine iade edilecek Ugandalı mültecilerin kaldığı büyük bir kampta çalışmak için 2 yıllık bir sözleşme teklif edilmesi ihtimali var.
Teklif gelirse hemen kabul et, dedi Wallander. Eşin ne diyor bu işe?
Henüz haberi yok, dedi Okeson. Açıkçası ne olacağını bilmiyorum.
Bazı bilgilere ihtiyacım var, dedi Wallander.
Okeson bacaklarını masadan indirdi ve önündeki kağıtları bir kenara çekti. Wallander Bertha Dooner'in arka bahçesindeki patlamadan söz etti. Okeson kuşku içinde başını salladı. Bu imkansız.
Neuberg kendinden emin konuştu, dedi Wallander. Ve bildiğin gibi Neuberg genelde haklı çıkar.
Tüm bu olanlar hakkında ne düşünüyorsun, diye sordu Okeson.
Björk'le konuştum ve tabii ki senin Gustav Thorstensson olayını yeniden araştırmanı destekliyorum. Şu anda elimizde işe yarar bir şey yok mu?
Wallander yanıt vermeden önce düşündü.
Şu anda tek emin olduğum şey, iki avukatın ölümüyle Bayan Dooner'in bahçesindeki mayının tesadüf olamayacağı. Bunların hepsi planlanmış olmalı. Ancak bu olayın nasıl başladığını bilmiyoruz ve nasıl biteceğini de.
Bayan Dooner'in korkusu yalnızca başına gelenlerden kaynaklanıyor olamaz mı?
Bahçesine mayını kim koyduysa onu öldürmeye niyetliydi, dedi Wallander. Onun için koruma istiyorum. Belki de o evden taşınmalı.
Bunu hallederim, dedi Okeson. Björk'le konuşurum.
Bertha Dooner korkuyor, dedi Wallander. Onunla tekrar konuştuktan sonra anladım ki neden korktuğunu tam olarak bilmiyor. Bir şeyler sakladığını düşünmüştüm ama artık bizim bildiğimizden daha fazlasını bildiğini sanmıyorum. Her neyse, bana Gustav ve Sten Thorstensson hakkında bilgi verebilirsin diye düşünmüştüm. Daha önce onlarla az da olsa yakın olmuştun.
Gustav tuhaf birisiydi, dedi Okeson. Oğlu da aynı yolda ilerliyordu.
Gustav Thorstensson, dedi Wallander. Bence başlangıç noktası burası ama nedenini sorma.
Onun hakkında söyleyebileceğim çok bir şey yok, dedi Okeson. Mahkemelerde savunma avukatı olarak çalıştığı yıllarda ben burada değildim. Son zamanlarda ise yalnızca finansal danışmanlık işleriyle meşgul gibi görünüyordu.
Alfred Harderberg için çalışıyordu, dedi Wallander. Ben de tuhaf duyguları uyandıran Farnholm çatısının sahibi. Öystad'daki sıradan bir avukat ve bütün dünyada şirketleri olan bir iş adamı. Anladığım kadarıyla Harderberg denen adamın belirgin özelliklerinden biri doğru iş arkadaşları bulmakta ve çevre oluşturmakta usta olması. Belki de Gustav'da kimsenin görmediği bir şeyler fark etmiştir.
Harderberg'in geçmişinde gizlediği bir şey olabilir mi?
Bildiğim kadarıyla yok. Ama bu garip bir durum çünkü her servetin arkasında bir suç gizlidir denir. Yine de Harderberg örnek bir vatandaşa benziyor. Ayrıca İsveç için elinden geleni yapıyor.
Ne demek istiyorsun?
Bütün yatırımlarını yurt dışına yönlendirmiyor. Hatta diğer ülkelerde işletmeler kursa da asıl üretimi İsveç'e taşıdı. Özellikle bugünlerde alışılmadık bir durum bu.
O halde Farnholm şatosunda şüpheli bir durum yok dedi Wallander. Peki Gustav Torstensson'u sicili temiz mi?
Temiz dedi Okeson. Gustav dürüst, titiz ve sıkıcı bir adamdı. Eski kafalı, onur duygusu olan birisiydi. Dahi de değil aptal da, sağduyulu. Bir sabah uyanıp kendine hayatının nereye gittiğini soran birisi değildi.
Yine de öldürüldü dedi Wallander. Bir yerlerde bir kusuru olmalı. Kendi sicilinde olmasa bile başka birisini ilgilendiren bir kusuru olmalı.
Seni tam anlayamadım.
Bir avukat bir nebze doktor gibidir dedi Wallander. Pek çok insanın sırrına ortak olur.
Hiç şüphesiz haklısın dedi Okeson.
Çözüm Gustav'ın müvekkilleriyle ilgili bir yerde olmalı. Hukuk bürosu için çalışan herkesi ilgilendiren bir yerde. Sekreter Bertha Duner de dahil.
Bunu araştırıyoruz.
Sten Torstensson hakkında da söyleyebileceğim çok bir şey yok dedi Okeson. Bekar, o da biraz eski kafalı birisi. Sten'in eşcinsel olduğuna dair tuhaf bir söylenti duydum. Ama bu tür söylentiler yıllarca bekar kalan tüm erkekler için söz konusu olur. 30 yıl önce olsaydı bunun bir şantaj malzemesi olması mümkündü.
Akılda tutulmaya değer dedi Wallander. Başka bir şey var mı?
Pek yok. Sten çok nadiren şaka yapardı. Akşam yemeğine davet etmek isteyeceğim birisi değildi tam olarak.
Bununla birlikte çok iyi bir denizci olduğu söylenirdi.
Telefon çaldı. Okeson yanıt verdi ve arızayı Wallander'a uzattı.
12. ayrımın sonu. Sayfa 159.